Ayrım 8, sayfa 84. Putin'e suikast mı diye mırıldandı Serkan afallayarak. Cumhur Torkal başını sallayarak tasdik etti. Evet, bu adam öyle söylüyor. Amirim, inandınız mı ona? Tabii, önce ihtiyatla yaklaştık. Bize biraz anlamsız geldi. Malum, siyasi iltica hakkı isteyen pek çok sığınmacı böyle sansasyonel iddialarda bulunur. İşin kuralıdır bu. Ama Kuznetsov bizden iltica talebinde bulunmuyor. Derdi ne peki? Cumhur Torkal yüzünü ekşitti. Cevap vermeden evvel bir iki saniye düşündü. Mesele biraz karışık. Yani? Adamın bize tam bir iştenlikle dürüst davranıp gerçeği söylemediğini düşünüyoruz. Dilinin altında bir bakla var. Ne var ki söylediği %10 doğru bile olsa dünyanın tüm dengelerini bir anda sarsabilecek bir iddia bu. Henüz bir şey anlamış değilim amirim. Haklısın. Kısaca hikaye şu. Bildiğin gibi bu adam, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun İstanbul Konsolosluğu'nda ataşe sıfatıyla görevli ama aslında FSB mensubu. Buraya yaklaşık 6 ay evvel tayini çıktı. Tabii rutin kontrollerimizi yaptık. Bu süreç içinde aleyhimize yürüttüğü hiçbir faaliyeti olmadı. Ama eskiden kalma alışkanlıkla kuzey komşumuzun ajanlarını uzun süre incelemeye devam ederiz. Kollandığını hissediyordu. Bir ay kadar önce birden peşindeki elemanımızla temas kurdu ve üst düzey bir MIT mensubuyla görüşmek istediğini söyledi. Önce biraz oyaladık. Hakkında araştırma yaptık. Siyasi arenaya bomba gibi düşecek bazı bilgiler aktaracağını iddia ediyordu. Malum bu tür çift taraflı çalışanlar her zaman verecekleri bilginin hep en üst mertebede malumat olduğunu iddia ederler. Zira kendilerini güvenceye almaları asıldır. Serkan karşılığında para mı istiyordu diye mırıldandı. Hayır. Başka bir ülkeye iltica hakkı mı? Hayır, o da değil. Ajan amirine peki ne istiyordu dercesine meraklı baktı. Cumhur Torkal sıkıntıyla söylendi. Kendi ülkesinde güvenli bir şekilde dönebilmek için bizden yardım istiyordu. Şef, yanlış anlamadım değil mi? Rusya'ya dönmek için MIT'ten yardım mı istedi? Aynen öyle. Garip değil mi? Bu pek alışılmış bir istek değil. Haklısın, biz de yadırgadık. Neden peki? Sanırım henüz tüm bildiklerini bütün çıplaklığıyla anlatmıyor bize. Söylediğine göre Rusya'dan uzaklaştırılmış. Yani bir tür rütbe tenziliyle sürülmüş 6 ay önce. Ama o sıra yapabileceği fazla bir şey yokmuş. FSB'nin marifeti mi? Öyle diyor. İleri sürdüğü iddiaya göre tesadüfen olağanüstü önemli bir FSB planını öğrenmiş. Son derece hayatiymiş. Serkan Başar dudak kıvırdı. Anlıyorum. FSB'nin Putin aleyhine geliştirdiği suikast girişimi iddiası. Yani tam bir palavra. Ham bir hayal ürünü. Cumhur Torkal eski elemanının yüzüne biraz kuşkuyla baktı. Neden böyle düşünüyorsun? Yapmayın amirim. Ben Rusya masasında çok çalıştım. Bu konuda uzmanım. Siz de beni bu yüzden apar topar buraya çağırdınız değil mi? Rusya'da işler böyle gelişmez. FSB şayet böyle bir girişimi planlamış olsaydı, bilgi sızdığını hissettiği anda Mihail Kuznetsov'u ortadan kaldırırdı. Bunun başka yolu yoktur. Rusya'da sistem böyle çalışır. Ama Ruslar şimdi harıl harıl Kuznetsov'u arıyor. Elçiliklerinin bize resmi müracaatı var. Ateşemiz kayboldu diyorlar. İnandırıcı değil. Neden? Bence basit. Az önce gözden düşerek İstanbul'a sürüldüğünü söylediniz değil mi? Evet. Yani FSB onun bir şekilde suikast teşebbüsünü öğrendiğini sanıyor ki onu ayak altında uzaklaştırmaya kalkışmışlar. Bunu asla yapmazlar. Mihail plana muhalif idiyse veya FSB bu hükme vardıysa yapacakları tek şey onu ortadan kaldırmaktı. FSB'nin kodamanları asla kendilerini ateşe atmazlar. Bunun aksini düşünmek komik olur. Yani sence Mihail yalan mı söylüyor? Evet amirim. İki MIT mensubu Hasnun Galip sokağındaki evin yatak odasında sohbet ediyorlardı. Mihail ile Zekai Ateş hala salonda onların görüşmelerinin bitmesini bekliyordu. Cumhur Torkal ellerini pantolonunun cebine sokarak sıkıntıyla homurdandı. Senin bilgi, görüş, tecrübe ve analizlerine saygı duyuyorum Serkan, ama yanılıyor olamaz mısın? Serkan isyan edercesine mırıldandı. Amirim, görmüyor musunuz bu işteki tutarsızlığı? Nasıl yani? İfadenizden anladığım kadarıyla planın hazırlığı en azından 6 ay evveline dayanıyor ki Mihail Kuznetsov bunu öğrenmiş ve İstanbul'a sürülmüş. Böyle müthiş bir plan asla 6 ay ertelenmez. Tabii uygulama için müsait bir zaman ve yer ayarlanıp beklenilebilir. Ama bu süre asla 6 ay sürmez. Zira 6 ay çok uzun bir zaman değil, dilimi. O süreç içinde çok şey değişebilir. Planı yapanlar bu riske giremezler. Her zaman bir açık verilebilir veya Mihail gibi biri son anda fikir değiştirir. Serkan'ın ileri sürdüğü itiraz gerekçeleri oldukça mantıklıydı. Ama Cumhur Torkal düşünceli bir şekilde sözü aldı. Öncelere biz de pek inanmadık. Rus ajanının başka bir niyeti olabileceğini de düşündük. Lakin iddia çok önemliydi ve uluslararası boyutu çok genişti. Bu sorumluluğu tek başımıza yüklenmek istemedik. Serkan yine yüzünü ekşitti ve durumu CIA'ya bildirdiniz değil mi? Ankara öyle uygun gördü. Başka istihbarat birimleri de öğrendi mi? Şimdilik hayır, sadece CIA biliyor. Anladım. Az önce buraya gelen Edward Black de CIA temsilcisi. Görüşmeleri onunla yürüttük ama işin ilginç yanı CIA bu plana inanmış görünüyor. Ve Rus ajan kendi teknikleriyle sorgulamak için kaçırmaya kalkışıyorlar değil mi? Az önce bunu yaşadık. Cumhur Torkal kızardı. Bunu nasıl açıklamak gerekir bilemiyorum ama sanırım haklısın. Bize danışmadan, onayımızı almadan meseleye resen el koymak istediler. Açıkça belli oldu ki Rus'a inandılar ve bir şekilde onu kullanmak istiyorlar. Aksi halde buna kalkışmazlardı. Zira bu olay iki istihbarat teşkilatının arasını fena halde açar. Serkan gülümseyerek başını salladı. Bana da yuh olsun, herifin bizden biri olduğuna çocuk gibi inandım. İtiraf edeyim ki yabancı olduğu aklımın köşesinden bile geçmedi. Hatta Ajan Kuznetsov'un Moskova'ya gitmesi için ısrar edince durumu yatıştırmak için Türkçe konuşmaya kalktığımda herif soğukkanlılıkla İngilizce konuşun lütfen, Rus'un huylanmasını istemiyorum dedi. Doğaldır, zira Türkçesi çok yetersizdir. Konuşsaydı hemen Türk olmadığını anlardın. Yaptığınız sorgulamayı o da iştirak etti mi? Bazen, ama Mihail Kuznetsov onu hiç görmedi. Aynalı camın arkasında oturdu. Serkan Başar kafası meşgulen hep yaptığı gibi tik haline getirdiği hareketli kısa saçlarını hızlı hızlı kaşıdı. Kabul edelim ki CIA bu konuda bizden çok daha deneyimlidir diye mırıldandı. Ancak anlamadığım husus, inandırıcı gelmeyen bu suikast fikrinin altında başka bir nedenin olup olmadığı. Amerikalılar başka bir şeyin kokusunu almış olmasınlar. Cumhur Torkal homurdandı. Ne gibi? Henüz hiçbir fikrim yok. Zaten siz de bana Ajan Kuznetsov'un neden Rusya'ya dönmek istediğini, orada ne yapacağımızı açıklamadınız daha. Şef iç çekti. Haklısın. Edward Black'in buraya gizlice gelişi bir an beni çok şaşırttı. Ne diyeceğimi unuttum. Amirim, isterseniz önce şu iltica meselesinden başlayalım. Adam bizden sığınma talebinde bulunmadığına göre neye güveniyor? Rusya'ya varır varmaz onu tutuklamazlar mı? Orada güvencesi ne olacak? Cumhur Torkal kayıtsızca omuzlarını silkti. Karadeniz üzerinden Yalta'ya varırsam güvende sayılırım diyor. Nasıl olacakmış bu? Orada kendi taraftarı olan teşkilat adamları varmış. Peki, madem ki FSB'nin Putin'e bir suikast hazırladığını şu veya bu şekilde öğrenmiş, o halde bu bilgiyi neden bizzat kendisine iletmemiş? Sorduk, bu suali de sorduk ona. Cevabı ne oldu? Putin'in karşısına çıkabilmek için iddiamı ispat edecek delillere sahip olmam gerekiyor dedi. O delilleri de ancak Yalta'da bulabilecekmiş. Neymiş bu delil? Söylediğine göre bir disketmiş. Suikastin bütün bilgileri, tertipçiler, yer ve zaman hepsi içinde kayıtlıymış. Serkan dudaklarını büzüp fısıldadı. Şahsi düşünceniz nedir amirim? Ona inanıyor musunuz? Emin değilim. Doğrusunu söylemem gerekirse önceleri pek inanmak gelmedi içimden. Ama Edward Black devreye girince bazı tereddütler yaşadım. CIA ajanı böyle bir olasılığın yüksek olduğunu söylüyor, zira onlar da bu tür bir duyum almışlar. Zaten hemen etekleri tutuştu ve birden ilgilenmeye başladılar. Serkan bir süre hiç sesini çıkarmadan öğrendiklerini değerlendirmeye çalıştı. Ama belli ki CIA'nin niyeti biraz farklı. Rus ajanı farklı şekilde kullanmak istiyorlar. Açık konuş Serkan, ne düşünüyorsun? Sorun şu amirim. Acaba CIA'nin menfaati neye gerektiriyor? Önce onu saptamalıyız. Yani Putin'in yaşaması mı işlerine geliyor yoksa ölmesi mi? Fikir yürütebilir, tahminlerde bulunabiliriz ama bu şekilde gerçeğe varamayız. Doğru amirim, haklısınız. Zaten Ankara'da böyle düşündü ve Mihail Kuznetsov'un istediği belgeleri hazırlayarak yarın yola çıkmanıza karar verdik. CIA ne olacak? Herhalde epey tatsızlık yaşayacağız. Aramızdaki ilişkiler gerilecek. Zaten bu sabahtan itibaren olanlar oldu. Çok ilginç diye mırıldandı Serkan. Mihail'i buraya naklettiğinizi CIA biliyor muydu? Hayır, söylememiştik. Emin misiniz? Kesinlikle. Mihail'i en son nerede saklıyordunuz? İstinye sırtlarındaki büyük binada. Zaten bütün görüşmeleri orada yaptık. Edward Black oraya da gelmiş miydi? Evet, orası yarı meşru bir yerdir, bilirsin. Ama CIA Rus'un buraya naklediliğinden haberdardı. İçeriden CIA'ya bilgi sızdıran biri olabilir mi? Cumhur Torkan sinirli bir sesle homurdandı. Bu lanet meslekte her şey olabilir. Özellikle şüphelendiğiniz kimse var mı? Yok. Bölge şefi sıkılmış gibi, hadi yanlarına dönelim artık diye homurdandı. Serkan ise amirinin koluna yapışmıştı. Dur bir dakika şef diye mırıldandı. Önemli bir şey söylemeyi unutmadın mı? Neyi? Ben bu herifin peşinde takılıp ne yapacağım? Bu işte benim rolüm ne? Putin'i kurtaracak kahraman ben değilim herhalde. Yaptığını sandığı espriye Cumhur Torkal'ın gülmesini bekliyordu ama amirin yüzünde en ufak bir gülümseme izi olmadığı gibi endişeli bir ifade ile koluna girip çekiştirdi. Acele etme, daha konuşacağımız çok şey var. Önce Rus'u ikna edelim. 3. bölüm, sayfa 91. Yuri Homolko, dolgun ve tıknaz bedenine göre aşırı kısa boyluydu. Özellikle makamında oturduğu zamanlar boyunun kısalığı karşısındakilerin gülünç şekilde dikkatini çektiği için bu zaafını bilir ve mecbur kalmadıkça oturmazdı. Ama bu boy fukaralığından dolayı herhangi birinin gülümsemesi veya boyla ilgili imalı bir laf etmesi bir anda soluğu Sibirya'da almasına yol açardı. Zira Yuri Homolko, Feodor Petrovski'den sonra FSB'nin en üst düzeydeki memuruydu. Karşısında sakin sakin oturan Karyagin'e hırsla baktı. Elleri bir maymun eli kadar kıllı olan Homolko gürledi. ''Ne demek oluyor bu? Herifi gece gündüz takip ettiniz ama kadından ne aldığını göremediniz, öyle mi? Bunu mu söylemek istiyorsun?'' Ekip şefi Karyagin kekeledi. ''Şey efendim, ajan Ivan ve Popov kadının Boris Tretiakov'a kaşla göz arası bir şey teslim ettiğini sanıyorlar.'' Homolko bir daha gürledi. ''Sanıyorlar da ne demek? Göreviniz teslim edilen nesnenin ne olduğunu anlamaktı.'' Karyagin Homolko'nun gazabına uğramaktan çekinerek, ''Efendim, herhangi bir teslimat olduğundan emin değiller zaten. Ben sadece bir ihtimali size yansıtmak istedim.'' diye fısıldadı. Bu savunma Homolko'yu büsbütün kızdırmıştı. ''Yazıklar olsun Karyagin'' diye gürledi. ''Sana en güçlü ve yetenekli adamlarını seç, çok kurnaz birinin takibine çıkıyorsunuz.'' demiştim. ''Bana verdiğin şu rapora bak. Ne yani, gecenin üçünde ajan Tretiakov o kadına sadece merhaba demeye mi gitti? Bu kadar aptalca bir şey bana nasıl söyleyebilirsin?'' Ekip şefi durumun kötüye gittiğini hissediyordu. Son bir gayretle kendini savunmaya kalktı. ''Fakat efendim'' diye fısıldadı. ''Şayet ajan Tretiakov'u tutuklama emri verseydiniz, o an kendisini çevirir üstünde arardık. Kadından bir şey aldıysa elimize de geçerdi o zaman.'' ''Ama tutuklanmayacağı hususundaki emriniz kesindi. Hatta adama çok yaklaşmamaya gayret ettik.'' Homolko son anda kendini frenlemeyi becerdi. Karyagin haklıydı. Ajan Tretiakov'un tutuklanmayacağı emrini aslında bizzat Feodor Petrovski vermişti. Ona kalsa ajanı tutuklatır ve bülbül gibi konuştururdu. Birkaç saniye sessiz kaldı. ''Ajan Tretiakov şu an nerede?'' ''İki kat aşağıda, görevinin başında efendim.'' diye fısıldadı. ''Gözetlemeye devam ediyorsunuz değil mi? Binanın içinde bile.'' ''İyi, öyleyse bir ekip hazırla. Hemen gidiyoruz.'' Karyagin ürkerek sordu. ''Nereye efendim?'' ''Ajan Tretiakov'un evini aramaya.'' Homolka'nın başkanlığındaki ekip Boris Tretiakov'un dairesine vardığında saat sabahın 10.30'uydu. 6 kişilik ekibin maymuncukla kapıyı açıp içeriye üşüşmesi 2 dakikalarını aldı. Daireye dalan Homolko sadece adamları nezaret ediyor, kendisi araştırmaya katılmıyordu. Karyagin ve 5 adamı ise kısa sürede evin altını üstüne getirmişlerdi. Ne aradıkları hakkında hiçbir fikirleri olmayan memurlar kendilerince önemli addettikleri her şeyi Karyagin'e gösteriyorlardı. Ufak sayılacak bir kitaplığı vardı Boris'in. Bütün kitaplar taranmış, sonra yerlere atılmıştı. Gardırobu didik didik aranmış, kayda değer bir şey bulunmamıştı. Çalışma masasının gözlerinde bir iki albüm bulunmuş, homolka içindeki bütün fotoğrafları birer birer bakmıştı. Banyo, mutfak rafları, velhasıl akla gelebilecek her şey aranmıştı. Homolko'yu en şaşırtan şey ise ufak salonda bulduğu flüt oldu. Ajan Tretiakov'un flüt çaldığını hiç bilmiyordu. Sicil dosyasını anımsamaya çalıştı. Yanılmıyorsa dosyada bu hususta bir bilgi yoktu. İlk defa hoşnutsuz bir şekilde homurdandı. Demek FSB ajanlarını bile yeterince dikkatli incelemiyor diye düşündü. Bulunan eşyaları arasında bir torba dolusu kırık mermer parçası, plastik bir poşet içinde ne olduğunu çıkaramadığı 5 adet düz ve enli taş ile büyüyecek eski paslı bir anahtara rastlamışlardı. Ancak Homolka o paslı anahtarın peşinde koştuğu nesne olduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Saat 12'ye gelirken ekip daireyi darmadağınık bırakarak yine sessizce çıkıp gitti. Boris Tretiakov işindeki bütün gününü huzursuz geçirdi. Şu sıralar kendisine yeni bir görev verilmiyor, sanki gizli ve görünmeyen bir güç kendisini yedeğe çekmiş gibi rutin bir tempo içinde oyalıyordu. Boris bunun fırtınadan önceki sessizliğe bağlıyordu. Hiç kuşkusu yoktu ki yakın bir gelecekte büyük bir gürültü kopacak, yer yerinden oynayacaktı. Bu arada kendi kellesini kopması da ihtimal dahilindeydi. Öğleden sonrasını odasında oldukça dalgın geçirdi. Hatta bir ara çocukluk günlerinin derin hayallerine daldı. Arkadaşı Mihail Kuznetsov'un karısı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı eski anahtarın sırrını artık tahmin edebiliyordu. Mihail'in sırrına ancak bu anahtar vasıtasıyla ulaşılabilecekti. Ancak korkusu ulaştığı sırrın mahiyetinde odaklanıyordu. Hiç kuşkusu yoktu. Mihail, FSB'nin onun bulmasından hoşlanmadığı bir şeyi ele geçirmiş ve onu saklamıştı. Rusya'nın genel menfaatlerinin ve izlediği politikanın aksine bir sırla karşılaşırsa ne yapacaktı? Bunun kendi sonu olacağını idrak edebiliyordu. Eski bir çocukluk arkadaşına ne denli güvenebilirdi? Aradan o kadar uzun zaman geçmişti ki aynı mesleği intisap ettikleri halde çok az karşılaşmışlar ve araya giren senelerin birbirlerinde nasıl değişiklikler yarattığını öğrenememişlerdi. Ama Mihail belli ki hala ona güveniyordu. Aksi halde bu ölümcül sır için onu aramaz, kendisinden yardım istemezdi. Gayri ihtiyari dudaklarında bir tebessüm oluştu. Anıları saf, masum ama sevgisiz geçen yoksulluk dolu çocukluk günlerine kaydı. Dün gece Tamara'dan o eski paslı anahtarı aldığından beri Pudupye'deki çocukluk anılarından kendini kurtaramıyordu. Şimdi her şey beyninde biraz daha açıklığa kavuşmuştu. Mihail'in gizli ve sinsi planını ve kendisinden ne istediğini gayet net anlamıştı artık. Ancak asıl şaştığı Granit Kafa'ydı. Onun hala hayatta olması bile şaşırtıcıydı. Granit Kafa onlarla aynı sınıfı paylaşan, zeka özürlü bir çocuktu. Ailesi tarafından bile horlanan zavallının tekiydi. Ama altın gibi bir kalbi vardı ve kaba saba görünümüne rağmen yüreği merhamet dolu bir çocuktu. Arkadaşları tarafından tatsız şakalara ve alaya maruz kaldığından çoğu zaman insanlardan uzak durur ve yalnız olmayı tercih ederdi. Galiba o tarihlerde bile onu en iyi anlayan, sevgiyle yaklaşan Mihail'le kendisi olmuştu. Ancak Pudupye'den ayrıldığından beri onu bir daha hiç hatırlamadığını fark etmişti Boris. O sadece çok gerilerde kalan çocukluk yıllarının hüzünlü bir anısıydı. Ajan Tretiakov'un dudaklarındaki tebessüm kayboldu. Yaşadığı gerginlik yeniden beynini kapladı. Henüz makul bir izah getiremediği için bin bir sual yeniden zihnine hücum etmeye başladı. Bir an için Mihail'in çok önemli bir devlet sırrını öğrendiğini varsaysa bile bu sırrı neden Pudupya'ya götürüp sakladığına bir anlam veremiyordu. Orası ufak, fakir bir kasabaydı. Gözlerden uzak, tren güzergahı üzerinde sadece iki küçük fabrikanın yer aldığı, bakımsız, unutulmuş, adeta mugatteratına terk edilmiş sıradan bir kasaba. Mihail Kuznetsov gibi cin fikirli, yetenekli bir ajan, ele geçirdiği önemli sır her neyse, bunu hangi nedenle Pudupye'de, hele Granit Kafa gibi gerizekalı bir adamın yanında saklamaya kalkışırdı ki? Bunun mantıklı hiçbir açıklaması olamazdı. Bir büyük devlet sırrı ve Granit Kafa. Her şey Boris'in hiçbir şeyle bağdaştıramadığı bu harekette düğümleniyordu. Aradan geçen yıllar büyük bir olasılıkla özürlü arkadaşlarını daha da kötü bir hale getirmiş olmalıydı. O küçük kasabada onu tedavi edecek doğru dürüst bir doktor bile olmadığından emindi Boris. Mihail neye güvenerek o sırrı zeka özürlü bir adama bırakabilirdi? Acaba yanlış mı düşünüyorum diye kuşkulara kapındı yeniden. Ama o paslı anahtarın ne işe yaradığını bilen sadece üç kişi vardı hayatta ve onlardan biri de kendisiydi. Mihail'in kendisinden yardım istemesinin tek nedeni de bu olmalıydı. Normal mesai bitiminde işinden çıkan Boris hemen evine dönmedi. Kararsızlık içini kemiriyordu. Artık bir karara varmak zorundaydı. Tereddüdü içini karartıyor, onu canından bezdiriyordu. Hala Mihail'in ne dolaplar çevirdiği hususunda en ufak bir fikri yoktu. Bunun için kendini ateşe atmaya değer miydi? İşte o anda Boris birdenbire asıl sorunun Mihail değil Tamara olduğunu anlar gibi oldu ve ürperdi. Genç kadının hüzün dolu mavi gözleri zihninde canlandı. Onun çektiği sıkıntıyı kendi ruhunda duyumsuyordu. Zihni hep ona takılıyordu. Önce duygularını ciddiye almamıştı ama ondan hoşlanıyordu. Bunun çok saçma ve yersiz bir takıntı olduğunu biliyordu. Onun mesleğinde bu tür zaaflara yer yoktu. Yıllarca aldığı eğitim, taş kalpte acımasız biri olmayı ve sadece aklın emrettiği yolda ilerlemeyi öğretmişti ona. Hele muhteber bir zanlıya acımak, zaaf göstermek asla aldığı eğitimle bağdaştırılamazdı. Böyle bir şey ilk defa yaşıyordu. Silkindi, kendini analizden uzak tutmaya gayret etti. Evet, Tamara çok güzel bir kadındı ama arkadaşının karısıydı ve kocasını seviyordu. Aklından bunları geçirmesi bile hataydı. Belki de aşırı gerginlikten ne hissettiğini bilmiyordu. O işçi evinde karşılıklı çay içtikleri saatleri hatırladı. Tamara'nın çaresizliği, bütün ümidini kendisine bağlayarak kocasına yardımcı olması için yakarışını anımsadı. Galiba içindeki fırtına ve dengesiz davranışlar da o zaman başlamıştı. Tamara'yı daha önce de görmüştü ama hiç böyle etkilenmemişti. Teşkilatın otoparkına bıraktığı arabasını atlayıp evinin yolunu tuttu. Göz ucuyla da arkasını kolluyordu. Az sonra FSB'nin merkezinden siyah bir Lada'nın çıktığını fark etti. Arkasındaki araba mutlaka peşinde takılacaktı. Hiç acele etmedi, hatta biraz ağırdan aldı. Arabayı kullanan kişiyi görmek istiyordu. Az sonra peşindeki Lada'nın sürücü koltuğuna oturan adamı tanıdı. Bu, Yuri Homolko'nun mahiyetinde çalışan ajan Timoshenko'ydu. Homolko, FSB bünyesinde çok önemli bir isimdi ve bütün camiye onun adını duyunca bile titrerdi. Boris ister istemez çocukluk arkadaşının ne hatlar karıştırdığını bir kere daha düşünmek zorunda kaldı. Mihail Kuznetsov bütün teşkilatı ayaklandırmıştı. Kaç günden beri takip edildiğini biliyordu zaten. Fazla umursamadı ve hızlandı. Artık her şey olacağına varacaktı. Ama Boris Tretyakov kendisi nasıl bir sürprizin beklediğini bilmiyordu henüz. Evine varıp blokun dış kapısından içeriye girerken birden hayretle durakladı. Camlı iç bölmenin arkasında Tamara kendisini bekliyordu.